Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam Carl Rogers'ı inceliyorduk. Hakikaten humanist, psikolog, psikiyatrist, insan psikolojisine alakalı çok güzel fikirler vardı. İslam'a da biraz yakın bulmuştuk hocam, bir kısmını hatırlarsanız. Şimdi hocam Carl Rogers diyor ki insanın diyor kendini gerçekleştirmesi onun diyor en üst psikolojik iyilik durumudur. Yani
evet.
Bir insan kendini gerçekleştirmezse optimal iyiliğe, yüksek iyiliğine ulaşamaz.
Evet.
Demek hocam kendimizi gerçekleştirmek bir zorunluluk, bir lüks değil. Onu söylüyor herhalde.
Evet. Yani bizim diyelim ki bir mısır tohumunun amacı nedir ya da bir çınar tohumunun amacı nedir?
Çınar olmaktır.
Evet, çınar olmaktır. Mısır'a dönüşmektir ve yeniden meyve vermektir. Sonuçta bir gram çınar tohumu 200 adet tohum ancak bir araya geldiği zaman bir gram yapıyor yani. O devasa ağaç o kadar küçük bir şeyde yaradan tarafından programlanmış yani. Dolayısıyla insanda da yetenekler deryası. Dolayısıyla o yeteneklerini aktif hale getirmesi lazım yani. Bizde bazen şöyle bir şey var hocam sanki. Böyle aşırı tevazudan insanlar kendilerindeki yetenekleri görmüyor. Halbuki bunlar da Allah'ın verdiği nimet. Bunlar da karşılığını bulmalı. Bunların da kadrini bilmezsek, yeteneklerin gereğini yerine getirmezsek orada da bir nankörlük yapmış oluyoruz yani.
Hocam onun dışında mesela hocam şimdi bir kedi ele alalım. Kediyi sabah akşam suni gıda versek, hiç fare yakalamasa, hiç kuş yakalamasa bu tam bir kedi olabilir mi? Veya pençelerini kessek.
Evet.
Olamaz herhalde. Yani her mahlukat diyor Carl Rogers mükemmeliyete doğru gider. Gitmek zorundadır. Her canlı varlık hocam bunu kastediyor.
Evet.
Ve bunu engel olursak diyor onun kemaline erişmesine engel oluruz. O insan mutsuz olur. Hasta olur diyor hocam.
Evet. Benim
aklıma şu geldi hocam. Bu hadis-i şerifle belki bağlantı kurabiliriz. İki günü eşit olan aldanmıştır diyor Peygamber Efendimiz.
Evet.
İnsan her gün kemale doğru biraz daha yaklaşmalı. Birkaç adım daha atmalı. Her gün bir gün öncesine göre daha bir ergin, ergen, kamil
olması lazım
evet,
yani.
Evet.
Evet yani yoksa yani düşünseniz hocam bir bitki bile hiç durmadan gelişirken bir tohumdan devasa bir ağaca dönüşürken ya da bir kuş yavrusu dönüşüyor, bir kartala dönüşüyor yani. Şimdi onlar Allah'ın onlara verdiği programı gerçekleştirirken insan gerçekleştirmezse o zaman hakikaten yazık yani.
Hocam bu Tin suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz insanı diyor en mükemmel şekilde yarattık. Ama sonra biz onu esfel-i safilin dediğimiz eğer nefsine uyarsa en efendim dibe vurmak diyorlar hocam.
Evet.
Kötülüklerin en dibine attık. Şimdi oradan bizim tekrar tırmanmamız gerekiyor o mükemmel halimize.
Evet.
Esasında İslam'ın hocam bu merkezi bir kavramı yani insanı kamil olmak. Yani kemale ermek. Aklımızla, kalbimizle, duyularımızla. Bunu hocam tasavvuf daha çok sanki gündeme getiriyor. Ne dersiniz?
Evet çünkü sonuçta İslam geleneğinde insan yetiştirme programı, insanı tekamül ettirme programı tasavvufta uygulanan bir program. Hatta bunun için işte etvar-ı seb'a gibi nefsin yediği basamağı aynı zamanda kişilik olarak da bir tekamülü kapsama alanını alıyor. Hangi aşamada insan hangi noktaya gelir, hangi davranışlar ortaya çıkar, hatta rüyaları neler olur diye programlanmış yani.
Şimdi hocam nefsi emmare seviyesinde bir adam başka bir adam öldürse bile kendine değil suçu öldürdü adama buluyor.
Aynen öyle.
Hak
psikopatlar diyor. Gibi yani.
Hak etmişti diyor.
Evet,
beni
evet.
Kızdırmasaydı diyor. Halbuki hocam nefsi levhamede bakıyorsunuz. Bir karınca incitse oturup ağlıyor belki.
Evet.
Ben bu karıncaya nasıl zarar verdim bilmeden diyor. Dediğiniz gibi hocam yani bu kişisel gelişim, olgunlaşma süreci zor bir süreç aslında. Ve bunu bizim sufiler çok güzel şekilde organize etmişler. Hatta bir buraya arkadaşımızı çağırmıştık daha önce programlarda. Abdullah Rosman diye. Her tarikat diyor değişik bir psikiyatri veya terapi modelidir diyor hocam. Evet. Mesela işte Mevleviler musikiyle insan ruhunu inceltiyorlar. Ne bileyim işte halvetiler halvetle bu işi yapıyorlar. Başka bir tarikat zikirle, eskarla, cehri zikirle.
Ya da sporla
zikirle.
Mesela hocam.
Evet.
Diyelim ki okçular tekkesi var. Yani okçuluk eğitimi veriyor aynı zamanda. Spor da demek yani insanın kendine mukayyet olmasında bir rolü var yani.
Tabii tabii hocam, işte belki hat sanatını icra eden tekkelerimiz var. Yani her tekke esasında bir kişisel gelişim merkezi gibi de esasında iş yapmış hocam. Evet. Tarihimizde maalesef bu güzel kurumlarımızın çoğunu kaybetmiş durumdayız. İnşallah tekrar hocam o güzel kurumlara daha güzel şekliyle sahip oluruz. Hocam şunu söylüyor Carl Rogers. Diyor ki o zaman diyor psikoterapinin diyor amacı insanın diyor kendini gerçekleştirme potansiyelini harekete geçirmektir. Yani genel hocam psikolojide, psikoterapide biliyorsunuz hasta insanları iyi etmek amaçtı.
Yani aslında hastalık göstergesi olan şeyler üzerine odaklanmak. Yani çok noktasal bir gidiş var yani. Ama kendini gerçekleştirme daha geniş bir perspektiften bakıyor olaya.
Ve negatif eksiyle değil yani eksi beş eksi onunla değil de sıfırdan insana hocam en son ulaşabileceği noktaya kadar götürmeye çalışıyor. Evet. Tabii bu da hocam psikoterapilere getirilen değişik bakış açısı. Çünkü hocam önceki yani bu özellikle Freudian psikolojilerde tamamen hastalığı nasıl tesirsiz hale getiririz? Yani nötr hale getirmek idi. Hasta olmazsan sen iyisin. Evet. Halbuki hasta olmamak hocam tek başına iyi olmak manasına gelmiyor. Bugün nice sağlam insanlar var vücuden. Ama ruhen mesela çok fazla sıkıntı yaşayabiliyorlar. Belki toplumda yapabileceği işleri yapmamış da oluyor pek çoğu hocam.
Evet. Azizüddin Nesefi hocam 13. yüzyılda yaşayan bir sufi.
Evet.
Şey diyor, minik bir tohum koca bir ağacın tüm özelliklerini içinde potansiyel olarak taşıyor. Bunun gibi sıradan bir insan da aslında insanı kamilin tüm özelliklerine potansiyel olarak sahiptir. İnsanın tohumu geçtiği süreçlerden geçerek insanı kamil, yetkin insan olabilir diyor. Yani o yetenekler orada potansiyel olarak duruyor. Şimdi diyelim ki nehirler akıyor. Baraj kurduğun zaman ondan elektrik üretebiliyorsun yani. Bu da diyor potansiyel olarak bu enerjiye sahip ama bunu kullanmak için bir işte tasavvuftaki o insan eğitimindeki programlar, zikirden alın, çile programına, hizmetten alın, işte iyilik etkinliklerine kadar hepsinin amacı aslında şey, insandaki bu potansiyelleri açığa çıkarmak.
Bir de hocam bu potansiyeller hiçbir zaman yok olmuyor. Yani en kötü insanda bile hala bir ruh olduğu sürece hakka ve hayra dönme, güzelliğe dönme kapasitesi var esasında hocam.
Evet, yani tarihte o çok ünlü tövbe hikayeleri var. Yani
Fudayl bin Niyaz var.
Yani mesela Fudayl bin Niyaz
yani. Var.
Üstelik şey bu adam yani eşkıya.
Yol kesici.
Yol kesici yani öyle az buz değil yani.
Evet.
Kervan soyan.
İnsanları beş parasız çölün ortasında bırakan.
Bırakan. Ve muhtemelen yani yaşı şeydir yani. Yani 40'lı yaşlardadır belki yani o zamanlar. 30'lu 40'lı yaşlardadır. Ama insan bambaşka insana dönüşebiliyor yani. Çünkü potansiyel dediğiniz gibi onda var.
Hocam işte belki tasavvufun psikolojiye şu faydası olabilir. Tasavvufun insanla anlayışı hocam çok müsbet. Hazreti insan diyoruz.
Evet.
Mübarek varlık. Hakikaten Allah ruh vermiş. Ve nefaktü fihi min ruhi demiş. Üstün varlık. Ama işte o insana üstünlüğünü hatırlatmak, o asaletini ona hatırlatmak gerekiyor zaman zaman. Çünkü insan hocam kendi başına kaldığında sadece ye iç eğlen bu kısır döngüsünde, labirentinde kaybolup gidiyor.
Evet, kesinlikle. İnsan o anlamda kaybolmaya çok yatkın bir varlık. Hani bir görüş vardır ya, insan kelimesi
nisyandan.
Nisyandan, unutmak kökeninden geliyor. Kaybolmak da insanın o unutmak da paralel bir şey yani anlamı. Burada şey de ilginç hocam. Michela Özelsel diye Alman bir psikoterapist sonra tasavvuf aracılığıyla İslam'a giriyor. Hatta Bedevi tekkesinde bir 40 gün halvet çıkartmıştı da var. Onunla ilgili ayrı bir kitabı var. O şunu vurguluyor. Tasavvuftaki diyor kendini gerçekleştirmenin ötesinde bir şeydir. Kendini aşmadır. Yani kendini gerçekleştirme gerekli ama yeterli değil.
Çok güzel hocam, bir farka dokundunuz. Evet.
Bir de insan kendini aşmalı. Nasıl aşar? İşte mesela transpersonal de aslında kişi ötesi. Yani kişi üstü anlamında insanın sahip olduğu daha derin potansiyelleri harekete geçirmek. O da nedir? O da işte tasavvufta, Kur'an'da vurgulandığı üzere Allah insana kendi ruhundan üflemiştir. Dolayısıyla insan içindeki o ilahi nefesin gücünü de harekete geçirdiği zaman o zaman işte insani sınırları da aşmaya başlıyor yani.
Hocam geçen haftalarda belki ben söylemeyi unuttum. Bu Beyazıt Sami'nin çok güzel bir kıssası var Mesnevi'de. Kendisine hocam 88 sene vefatından 88 sonra doğan Ebul Hasan Harakani'nin doğumunu müjdeliyor. Harakan tarafından geçerken buradan diyor gönlüme bir yiğit burnuma bir yiğit kokusu geliyor. Kokluyor hocam sanki. Şimdi hocam insanda öyle algı çeşitleri var ki yani bugün işte hani altıncı duyu dediğimiz kalp gözü dediğimiz o göz açılırsa o ruh hatı harekete geçirilirse insan hocam bazen zamanı bile mekanı bile aşabiliyor. Evet. Hani bizim tasavvufta zaman ve mekanın dürülmesi derler. Tayı zaman, tayı mekan derler. Tabii bu bizim biraz tasavvufun konusu artık. Psikolojinin giremediği konular bunlar.
Evet.
Yani zaman içinde yolculuk yapıyorsunuz. Mekan içinde hocam yolculuk yapıyorsunuz. Hazreti Süleyman aleyhisselam gibi. Tabii hocam bu güçlerimizi de fark etmek, bunlara sahip çıkmak gerekiyor ama bugün işte bu güçlerimizin olmadığını dahi hala tartışma durumundayız maalesef. Modern psikoloji, modern kültür. Ye iç keyfine bak, sen tüketicisin. Tüketmene bak.
Evet.
Kafanı böyle yüksek şeylere yorma. Ne gerek var?
Evet. Bu da tabii neye yalışıyor? Bir metafizik açlık var. Mesela kapitalizmin zirveye çıkmış olduğu ülkelerde diyelim ki insanların mal ve hizmetlere ulaşmada, edinmede hiçbir sıkıntıları yok. Araçlar o kadar çok, o kadar bol ki. Roger Garodi şeyi vurguluyor. Diyor ki tarih boyunca hiç bu kadar araçlar çok olmamıştı. Araç dediği yiyecek içecek çeşitlerinden alan ulaşım araç ve gelişlerine, eğlence araç gelişlerinden alan kullandığımız teknolojik aygıtlara kadar her şeyi kapsıyor yani. Ama diyor amaç yoksunluğu yaşıyor insan. Bu aslında araç bolluğu içerisinde insan kaybolup gitmiş. Labirentte kaybolmuş yani. Bir tane karikatür var. O çok bana çarpıcı geliyor. Fare labirentte dolaşırken bir tanesi oturmuş şey diyor. Şimdi labirentin sonunda ne olur hocam? Bir peynir olur. Fare dolaşacak peynir. Diyor ki labirentin kendisi zaten peynir diyor. Bir yere gitmene gerek yok. Yani yaşamın anlamı aslında insanın yaşamının zaten içinde. Ama kendi özünde, varlık anlayışında. Dün bir arkadaşla Ankara'da muhabbet ediyoruz. Ya dedi, sen dedi hiç doğada dedi, doğa üstü bir şey gördün mü dedi. Dedim evet. Ne dedi? Doğanın kendisi.
Yani
varlığın kendisi, yaşamın kendisi zaten doğaüstü bir şey ki yani.
Yani hocam nasıl bu doğayı normal kabul edebiliyoruz? Bu akan sular şırıl şırıl.
Evet.
Bu ağaçlar nasıl büyüyor?
Yani.
Bu güneşi kim doğduruyor? Bundan daha büyük mucize olur mu hocam?
Olabilir.
Ya?
Hadi tamam o zaman sen bu doğanın içerisinde varlığa yeni bir varlık ekle. Yaşama yeni bir yaşam ekle bakalım yoktan.
Evet.
Yapabiliyor musun? Yok. Demek ki işte o yokluktan varlığa geçiş kısmı mucize olan o. Bu ama kendini burada da ifade ediyor ama senin gözün o kadar kamaşmış ki.
Yani güneşe bakan insanın gözlerinin kör olması gibi hocam.
Evet, evet.
Şeyde, göremesi, görememesi gibi.
Eskiden polis sorgulamalarında bazı filmlerinde vardır hocam. Aşırı ışık da tutarlar. Zanlının gözüne.
Hiçbir şey göremez.
Hiçbir şey göremez. Yani öyle duruma geliyor şimdi, insan.
Hocam şöyle diyor büyüklerimiz. Allah-u Teala o kadar çok nimet yağdırmış ki.
Evet.
Bu nimet yağmasından dolayı insanlar artık gözleri körelmiş. Hani bir balığın denizde, okyanusta ya bu su diyorlar. Nerede bu su?
Evet.
Bana şu suyu gösterin. Okyanusun dibindeki balığı düşünün hocam.
Evet.
Var derinde yaşayan balıklar var. Sudan başka bir şey görmemiş. Her tarafı nimet. Halbuki o balığı çıkarsanız kuyruğundan tutup atsanız karaya
o zaman anlayacak
yani. Anlayacaksın.
Çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Evet. Ve en sonunda ölü hale geliyor. Şimdi aslında şeyde tasavvuf açısından bakarsak hocam yani insan da suda yaşayan balığa benzetirsek onu aldığınız zaman önce çırpınıyor kalbi. Feryadı figan ediyor. İsyan ediyor. Talep ediyor. Kıvranıyor. Tepki veriyor. Ama bir noktadan sonra nefes kesildiği zaman kalp ölüyor. İnsan yaşıyor ama o yaşayış insana özgü bir yaşayış olmuyor.
Beyniyle yaşıyor belki sadece. Hayır,
beyniyle ve duyularıyla yaşıyor. Yani beynini ve duyularını yani şey de kullanıyor. Hayvanlar da kullanıyor.
Buna aklı maaş diyor hocam sufiler. Bir de aklı meat var.
Evet.
Ahiret aklı gidince sadece dünya aklı kalıyor. Yani diğer mahlukatta olduğu gibi nasıl avlanırım, nasıl yerim, evet, nasıl rahat ederim şeysi var insanda, psikolojisi var. Halbuki hocam bu kendini gerçekleştiren insanlarda bunun daha ötesinde bir arayış var. Şimdi hocam Carl Rogers'a göre kendini gerçekleştiren insanların bazı özellikleri var hocam.
Evet.
Diyor ki bunlar diyor hakikati daha doğru şekilde anlarlar, etrafındaki olan olayları. Dedik hocam doğayla alakalı işte yani. Evet. Nerede bir olağanüstülük var diyorsun. Ben de şunu sorayım o arkadaşa. Olağanüstü olmayan şu tabiatta ne var Allah aşkına?
Şimdi işte o...
Normal olan ne var hocam yani?
Her şey o kadar olağanüstü ki artık olağanüstünün kendisini olağan görüyor. Ama bu senin sorunun. Yani onun olağanüstü olmadığı anlamına gelmiyor. Diyelim ki sen böyle dünyanın dört bir tarafından bütün güzel çiçekler getirilmiş olsun. Senin etrafında bağ bahçe olsun. Şimdi diyelim ki senin için artık şey yani hepsi güzel, sağın solun güzel. Yani senin için sıradanlaşmaya başlayabilir o güzellik.
Tabii.
Ama bu onların sıradan olduğu anlamına gelmiyor. Senin algın aslında sadece sıradanlaşıyor. Yoksa o bazıları çölde açan çiçekler, bazıları birkaç yılda bir açan çiçekler var hocam.
Yüz yılda açan çiçekler var belki hocam yani, bazı ağaçlar
evet,
değil mi?
Ve baktığın zaman seyrine doyamayacağın çiçekler var. Ama o güzellik, o güzellikle ilişkin sıradan bir ilişki olunca o zaman o büyüsünü kaybediyor.
İşte hocam bu kendini gerçekleştirememenin bir neticesi.
Evet.
Kendini gerçekleştiren bir insan her an nimetlere şükür halinde.
Evet.
Her an güneşe şükrediyor, her an havaya, şu hocam içimize çektiğimiz oksijen. Bak şimdi koronavirüs zamanında yaşıyoruz. Ne kadar bir kötü zaman değil mi hocam? İnsanlar
evet,
nefes alamıyor. Ne acı bir şey yani.
Yani nefesin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, gökyüzünde bulutları seyretmenin. Şimdi koronanın tedavisinde hastalar yüzük oyun yatırılıyormuş.
Ne kadar
yani
kötü bir şey hocam.
Yani gökyüzünü göremiyorsun demektir. Gökyüzünü ya seyredebilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu. Geceleri yıldızların sana göz kırptığını görmek. Cahit Koytak şair şey diyor. Ya diyor seninle bir alıp veremediği olmasa, seninle bir muhabbeti olmasa o yıldız diyor oradan sana göz kırpar mı diyor yani.
Şimdi hocam gökyüzünü bir nimet olarak görüp her akşam seyretmek, takdir etmek var. Yani hocam güzel bir şimdi ne bileyim avize olsana nasıl bakıyoruz?
Evet.
Halbuki Allah-u Teala bütün kainatı bize avize yapmış. Bizim için süsledik diyor Kur'an-ı Kerim'de. Tezyin ettik diyor semayı diyor yıldızlarla. Ama maalesef çoğu zaman başımızı kaldırıp da hocam bakmıyoruz. Bugün nice insanlar hocam ben takdir ediyorum. Yıldız seyretmek için değişik yerlere gidiyorlar.
Evet.
Daha karanlık, daha yüksek yerlere. Belki hocam bunu da zaman zaman yapmak lazım.
Yapmak lazım. Yani çünkü Allah Kur'an'da o kadar çok yıldızlardan, gökyüzü, gök cisimlerinden bahsediyor ki. Yani demek ki insan için onlar şey yani. Ayrı bir de bizim bütün bu evrenin bir şeyi, parçası olduğumuzu, kozmik bir varlık olduğumuzu orada anlıyoruz yani.
Demek ki hocam insan kendini gerçekleştirdikçe farkındalığı artıyor.
Evet.
Karıncadan bile zevk almak lazım. Bir karıncanın yürümesi hocam. Ben her zaman hocam hayran bak. Böceklerin o yürümeleri, duvara tırmanmaları. Hocam bana çok mucize geliyor.
Evet.
Yani değil mi o hayvanlar nasıl tırmanıyor? Bir sivrisek bile hocam Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yaratamazsınız diyor.
Evet.
Benzerini diyor. Çünkü ne havalimanı var, ne efendim kontrolörü var, hava kulesi var. Geliyor, konuyor hocam. İstediği kadar kan içip gidiyor. Kimseden izin almıyor. Hocam hepsi bir şu kainatta bir kuş hocam uçturmuşsun havada.
Evet.
Hadi uç bakalım hocam uçabiliyor muyuz? Kuşlar havada ne güzel manevralar yapıyorlar. Bugün en gelişmiş uçaklar dahi o manevrayı mesela yapamıyor. Hani o yüzden inşallah Allah farkındalığımızı artırsın. Hocam bu konuya devam edelim ikinci bölümde.
Evet devam edelim.
Güzel bir konuya girdik. Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve Ali Rıza Bayzan hocamız. Hocam çok güzel bir konuya girdik.
Karıncadan da iyiydik hocam.
Hocam yani bu alemde normal olan hiçbir şey yok ki. Örümcek de ayrı bir güzellik. Hocam dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Neml suresi, Karınca suresi,
evet, evet,
Örümcek suresi, İnek suresi, Arı suresi var hocam.
Evet.
Sanki Allah-u Teala bizim dikkatimizi oralara çekiyor.
Özellikle.
İncire yemin var, zeytine yemin var, vettini ve zeytin diyor.
Şimdi biraz derinlemesine bakınca hocam bu zaman anlıyoruz yani. Şimdi Kur'an'ın mesajının aslında ne kadar katman katman olduğunu orada görüyorsunuz. Yani ilk yerde diyelim ki herkes karıncaların çalışkanlığını bilir. Yani genel kültür üzerinden bunu bilir. Yuvalarının karmaşıklığını duymuşturlar vesaire. Ama daha derine gittiğinizde hocam matematiği var bu işin.
Dehşet bir matematik var.
Evet. Şimdi milyonlarca karınca bir yuvada yaşıyor ve bunlar dışarıda yiyecek aramaya gidiyor farklı alanlara. Hangisine daha iyi yiyecek varsa bu mesaj geriye geliyor. O tarafa yoğunlaşıyor. Gidiş gelişlerde olağanüstü bir trafik var. Yani bizim E5'in İstanbul'un trafiği halt etmiş.
O kadar yoğun trafik.
Karmaşıklıkta. Evet. Şimdi bununla ilgili olarak da şeyler var. Bilimsel çalışmalar var. Buna şey diyorlar. Karınca kolonisi algoritması. Bu algoritmaya, bu matematiğe dayalı olarak diyelim ki bir firma, bir büyük firma Türkiye'nin dört bir tarafına satış şeylerini görüyor, araçlarını gönderiyor. Farklı bölgelerde bunların bir rotaları var. Sonra en kestirme yoldan merkeze dönmeleri lazım ve gidiş gelişlerinde de en yüksek verimi almalı. En az yakıtta en çok mesafeyi kat etmeli, en çok ürün bırakmalı ve en az zaman harcayarak da geriye dönmeli. Mesela bunu karınca kolonilerinin hocam şeyiyle yapıyorlar. Bunun matematiğiyle yapıyorlar.
Çok ilginç.
Evet, iki türlü yapmışlar hocam. Bir koloniler doğal ortamda incelenmiş. İki laboratuvar ortamında karıncaların koloni oluşturmaları sağlanmış. Ve şey sistemlerle birlikte.
Şeffaf
çeşitli böyle. Çeşitli görüntüleme sistemleriyle birlikte oranın şeyini çıkarmışlar. O trafiğin akışının modellemesini yapmışlar.
Bizim yapmamız gereken hocam işleri maalesef batılılar yapıyor. Şu manada yani Allah karıncaya bir sure tahsis etmiş.
Evet.
Arıya bir sure tahsis etmiş hocam. Hatta Mevlana çok güzel bir beyit var. Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de arı için biz arıya vahyettik. İlham ettik manasında hocam. Dediği için diyor. Tabii bütün Allah mahlukata esasında ilham veriyor.
Evet.
İneğe de süt yapmasını Allah öğretiyor. Diğer tavuğa da yumurtayı yani yumurtlamasını öğretiyor ama.
Psikolojide, biyolojide olan içgüdü diyoruz.
Evet.
Ama o içgüdü bir program sonuçta yaradandan gelen bir program yani.
Ama Allah diyor arıyı özellikle bahsettiği için arının diyor bütün yuvası bal oldu. Şimdi hocam bunu hep ben yerde anlatıyorum. Yani mesela tavuk yumurtluyor ama yumurtadan kendine ev yapmıyor. İnek de hocam süt veriyor ama sütten havuz yapıp da içinde yaşayayım demiyor.
Evet.
Ama Allah arıyı bahsettiği için Kur'an-ı Kerim'inde bütün evi bal içinde hocam. Bal içinde yüzüyor.
Evet.
Bu hayvancağız. O yüzden hocam bu arkadaş çok kötü bir laf etmiş yani. Yani bu tabiatta olağanüstülük var mı?
Evet.
Sorusu kendi içinde ne kadar tezat?
Yani işte Roger Bacon, Rönesans'ın önemli filozoflarından hocam şeyi... Pardon, İngiliz Bacon, Fransız Bacon değil, doğanın büyüsünün olmadığını iddia ediyor. O zamana kadar aslında yeryüzünde herkes doğanın o büyü kelimesini kullanıyor da kastettiği doğaüstü bir boyutunun olduğunu vurguluyordu. Yani bütün geleneklerde vardı bu. Kızılderili geleneğinden al, Afrika, oradan al işte Avrupa'ya, oradan al. Dünyanın, Asya'nın herhangi bir tarafında hep böyleydi. Ama ondan sonra doğa herhangi bir eşya olarak
yani
görülmeye
Allah'ın
başlandı.
Yarattığı bir saygı vardı hocam.
Evet.
Büyük küçük demeden karıncasından filine kadar her mahluk muazzezdi, azizdi. Evet. Şimdi ise her şeyi basitleştirme.
Evet, sıradanlaştırma.
Okyanusları, işte ormanları.
Horç kullanmak, hoyratça kullanmak. Mesela düşünün hocam. Yere ekmek düştüğünde bu sadece ekmek için değildi eskiden aslında. Diyelim ki sebze ve meyvenin de çiğnenmesinde insanlar rıza göstermezdi. Bir ağacın kimliği vardı. Yakın zamana kadar ben bizim çocukluğumdan hatırlıyorum. Sığırların tek tek isimleri vardır. Bir şahsiyeti vardır onların yani.
Şimdi ise bunlar sadece hocam tüketim için sıradan bir araç.
Evet. Bir öyle görülünce şey hocam mesela başka bir şey geldi aklıma. Bazı karıncalar hocam şey yapıyor. Bildiğimiz çiftçilik yapıyor. Gidip yaprak kesiyor. Ağaçlardan, bitkilerden yaprak kesiyorlar. Ama bunları yemiyorlar. Çünkü onları yiyemezler. Sindirim sistemleri ona uygun değil. Bunları gübre olarak kullanıyorlar. Ne için biliyor musunuz? Mantar yetiştirmek için.
Mantar yetiştirip onu yiyorlar yani.
Evet. Ve çok ilginç hocam. Bazı mantarların kökeni kesintisiz 25 milyon yıl önceye gidiyor. Yani 20 bazı yuvalarda bulunan mantarlar köken araştırması yapıldığında 25 milyon yıldır kesintisiz gelmiş.
Bu karıncalar bu işi 25 milyon yıldır yapıyor o zaman. Yapıyor.
Hocam şimdi mantar deyip geçmeyelim bence. Şimdi eşim şey uyguluyordu, diyet uyguluyordu. Mantar mesela hocam, yani hiç kilo almadan en yüksek besin değerini sağlayan şeylerden bir tanesi. Bir de etimsi.
En mübarek.
Ete benziyor bir şey.
Evet, evet.
Yani hatta şey diyor, Allah iyi ki diyor ya Allah mantarı yaratmış yani. Mantar olmazsa biz diyet olarak nasıl, ne yiyecektik yani?
Hocam hep söylüyor esasında. Yani evet. Allah iyi ki arıyı yaratmış. İşte bal üretiyor ki dünyanın en şifalı gıdası. Evet. Süt hocam, işte çoluk çocuk herkes süt içiyor. Allah iyi ki ineği yaratmış. Hocam işte bu kendini gerçekleştiren insan farkındalığı artıyor. Yani yıldızdan karıncaya bütün mahlukatın farkında oluyor ve hep bir teşekkür duygusu içinde. Hocam çok güzel bir söz işittim, okudum Carl Rogers'dan. Dünyadaki en nankör insanlar depresyondaki insanlardır diyor. Yani mutsuz insanlar nankör insanlardır. İnsan niye mutsuz olur? Etrafındaki güzellikler fark etmezse, ya benim neyim var ki? Beş param yok der mesela. Karnı toktur, sırtı pektir, evet. Ama arabası son model olmadığı için mutsuz insanlar var. Giydiği efendim kıyafetler marka olmadığı için toplum içine çıkmaktan utanan insanlar var. Şimdi bunlara hocam en ahlaksız insanlar diyor. En kötü insanlar bu tür insanlardır diyor Carl Rogers.
Evet.
Yani nimetlerin farkında olmayan insanlardır.
Bir karikatür vardı hocam. Bir çocuk oturakta oturuyor. Ayakkabısını beğenmiyor. Onunla ilgili annesine tepki veriyor. Öyle anlaşılıyor hikayeden. Sonra gözü yanındaki çocuğa ilişiyor. Yanındaki çocuğun ayağı yok.
Evet.
Pardon, birinin ayakkabısı yok, çıplak. Üçüncü çocuğun ise ayağı yok.
Hocam Gülistan'da böyle bir güzel hikaye vardı. Bir gün diyor ayakkabılarım yok diye üzülerek yürüyordum. Ayakkabılar çok eski bir zat. Bir de baktım ki diyor bir kötürüm insan var, ayakları yoktu. Onu görünce diyor halime şükrettim. Şimdi hocam yani farkındalık olmazsa, etrafımızdaki hakikati, gerçeği güzel anlayamazsak depresyona girebiliyoruz hocam mesela.
Evet. Şey bir de hocam dikkatimi çekti. Carl Rogers varoluşsal yaşamadan bahsediyor, vurguluyor. Kastettiği gelecekte ne olacağı biz bilemeyiz. Geçmiş ise olup bitmiştir. Şimdiki zamanı, yaşadığın anı vurgulama. Bu bana tasavvuftaki İbnül Vakt kavramını hatırlattı.
Hocam biz hakikaten Türk millet hocam hep gelecekte yaşıyoruz veya geçmişteki. Bir kısım yakınlarım var hocam. biz şu sizin yaşınızdan şu oldu, başımıza bunlar geldi, işte gıda yoktu, doktor yoktu. Bütün böyle geçmişe bir hasret üzüntüleri var. Bir kısım genç insanlar da aman para biriktirelim, ileride şu olur bu olur, çoluk çocuğumuza yatırım yapalım. Yahu anı hocam bir türlü yakalayamıyoruz. bir kısım kardeşlerimiz, dostlarımız
geçmişte yaşıyor.
Geçmişte, özellikle hocam yaşlılarımız biraz bunu çok yapıyor. Sen yaşlandıkça herhalde geçmişle hesaplaşmaya çalışıyor.
Hatta şey denir ya, yaşlılar hatıralarıyla yaşar diye yani.
Aynen hocam.
Gençler de hayalleriyle, ama an gidiyor yani. Yaşadığın an, elinde olan an.
Şu anda yediğin nimetin farkında değilsin. Yani çevrenin farkında değilsin. Gençlerimiz 30 sene sonrasının hayaliyle yaşıyorlar. İşte evet. O eğitim bitsin, ondan sonra şu mesleğe gireyim, orada doktora yapayım, o da bitsin, şu olayım. Ondan sonra yaşamaya başlayayım. İyi bir doktor olduktan sonra, iyi bir mühendis olduktan sonra, yani yaşım 30'a 40'a ulaşsın, mesleğimde çok başarılı olayım, o zaman yaşamaya başlarım diyor. Ya arkadaş, şimdi başla. Evet. Şimdi yaşamayı güzelce nimetleri kullanıp şükretmenin ne mahsuru var hocam? Hiçbir mahsuru yok ama maalesef insan nefsi insanın en büyük düşmanı. İnsanın bir türlü içinde bulunduğu nimetlerin şükrüne vardırmak istemiyor. O yüzden de ya geçmişte meşgul ediyor ya da gelecek hayalleri kurduruyor. Böylece insan hep böyle devamlı hocam oyalıyor maalesef.
Evet, evet.
Şimdi hocam ben buradan başka bir şeye geliyorum. High level of creativity diyor hocam. Bunlar çok üretici olurlar. Yüksek düzeyde üretici olurlar bu tür kendini gerçekleştiren insanlar. Hiç boş durmazlar. Devamlı belki insan ilişkilerde güzel bir ilişki üretirler. Eğer mesleğinde herhangi bir meslek sahibi ise güzel bir efendim buluş, icat, sanat eseri ortaya korlar. Hiç boş durmazlar. Devamlı güzellik üretirler diyor hocam. Bu da çok hoşuma gitti benim.
Evet, bana şey İnşirah suresindeki ayeti hatırlattı hocam. Fe izâ feralte fensab.
Evet.
Yani bir işten boş kaldığın zaman başka bir işe yönel. Yani tembellik yap demiyor yani. Yine çünkü insanın dinlenirken de yapabileceği şeyler var yani.
Hatta hocam diyorlar ki insan iş yaparken dinlenir. Yani ama sevdiğin iş yapacaksın. Yani mesela evet, belki meslek olarak çok sevmediğin bir iş olabilir. Ama tatile gidiyorsun, boş durmak yok. O zaman da daha sevdiğin işler. Mesela güzel kitaplar okumak olabilir. Mesela bir arsanız vardır, toprağınız vardır. Orada ziraatçılık yapabilirsiniz. Kısa yaz tatilinde ne bileyim.
Evet.
Hatta hocam bu konuda hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz bir gün giderken bir arabi görüyor. Oturmuş adam boş boş. Selam vermiyor. Dönüşte selam verince... Ya diyor Peygamber Efendimiz'e o adam.
Giderken selam vermedin, dönerken diyor.
Giderken fark etmedin mi beni, selam vermedin, dönüşte selam verdin. Giderken diyor bomboş oturuyordun. Dönüşte baktım ki elinde bir çöp toprak karıştırıyorsun. Yani az da olsa
bir hareket var ya.
Bir iş yapıyorsun. Belki hocam bu toprak karıştırılmasından dolayı toprak hava alıyor. Onu evet, orası bilemiyoruz şimdi. Şimdi hocam yani tembellik yok. Bir anlamda üretim var ama hocam şu var tasavvufta. Çok üretim, az tüketim. Yani üretmek güzel bir şey. Ama tüketime gelince hocam sufiler diyorlar ki olabildiğince az tüket, az kirlet, az eşyayı kullan ki çevre temiz kalsın, tabiat temiz kalsın, başkalarına da bir şey düşsün. Şimdi düşünün ki hocam davete gittik, ortaya kocaman bir tepsi yemek geldi ama 15 kişiyiz.
Evet.
Şimdi hocam bazıları hocam hapur hapur başlıyor. Sanki bir kendisi varmış gibi.
Evet.
Bu sefer hocam bazen kalabalık ailede olur bunlar. Ben de bazen zaman zaman çocuklara paylaştırıyorum. Onların gözünde kıymetli bir gıda varsa hemencik baştan bölüyüm, kavga çıkmasın sofrada. Tabii sufiler diyorlar ki sen bırak, senin payını da kardeşlerin yesin. En azından adaletli olmak lazım. Başkasının hakkını yememek lazım. Hocam bu yüzden çok üret, az tüket diyor sufiler.
Yani şimdi hocam doğada insanın ne kadar az iz bırakırsa o kadar iyi olduğu. Çünkü doğada biz katliam izleri bırakıyoruz yani. Ama o katliam izleri sonuç olarak bize ne olarak dönüyor? Doğru dürüst nefes alacak bir havamız olmuyor. İçecek su kıtlığı çekiyoruz. Küresel ısınma ile birlikte ortalık yanıp kavrulmaya başlıyor yani.
Hocam Kur'an-ı Kerim'deki...
Eylül ayında hocam hangi sıcakları yaşıyoruz biz mesela İstanbul'da?
Evet hocam. Çöl sıcakları yaşıyoruz.
Evet.
İşte ağaç giderse, sular giderse olacak. Hocam Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Yeryüzünde ve denizlerde fesat ortaya çıktı. İnsanların yaptıklarından dolayı.
Yani orada denizdeki vurgu da çok
hocam,
şey.
Hocam çok ilginç. Yani o zaman Peygamber Efendimiz zamanında deniz kirliliği diye bir şey mümkün değil. Çünkü insanların denize atacakları elinde plastik yok.
Evet.
Hiçbir kullandıkları, satın aldıkları şeyin ambalajı yok, poşeti yok, kabı yok. Herkes hocam tabii tüketiyor. O zaman da hocam deniz kirliliğinden bahsetmek hiçbir insanın aklına gelmesi mümkün değil. Ancak Allah-u Teala'nın tabii zamanüstü vahyiyle bu ancak anlaşılabilir. Bu bile esasında tek başına hocam çevreciler için bile müthiş bir ayet-i kerime. Allah anlamayı nasip eylesin. Bugün hocam işte dediğiniz gibi bu sıkıntıyı çekiyoruz. Yani az üretip hocam çok tüketme. Bugün insan felsefesi. Mümkünse 10 sene sonra kazanacağım parayı da harca. Kredi kartları, şunlar bunlar. Hocam bir tüketim çılgınlığı yaşıyoruz maalesef.
Evet, bunun bedelinde mesela kutuplarda 2017'de hocam İstanbul büyüklüğünde bir buzdağı şeyden koptu.
Kutuplardan?
Kutuplardan koptu ve okyanuslara karıştı. Tabii oradaki buzdağları koptukça deniz seviyesi giderek şey diyor, yükseliyor.
Oradaki hayvanlar ölüyor.
Tabii insanların en büyük tatlı su kaynağı aslında kutuplar. Artı deniz seviyesi, mesela buzulların erimesi durumunda deniz seviyesinin 80 metre kadar yükseleceğini gösteriyor. Yani bu şu anlama geliyor. Küçük Yalı 80 metre yükseklikte var mıdır denizden acaba?
Belki de yoktur hocam.
Yani Çamlıca kurtarır burası, radyonun olduğu yer.
Ama Üsküdar sahili kurtarmaz.
Evet, sahil
zaten
kurtarmaz.
Zaten Üsküdar yağmur yağdığı zaman hocam sel olduğunda bir bakıyorsunuz ki yani Boğaz'la bütün o camiler aynı
hizaya
geliyor. Evet.
Evet. Bazı ada ülkeler var mesela hocam. Deniz seviyesi 1-2 metre yükseldi son zamanlarda. Bazı ülkeler var çok alçak. Yani yaşam çok riskli. Diyelim ki bir fırtına ya da tsunami durumunda kurtuluş şansları yok yani.
10 metre 20 metre mesela rakım.
Evet evet.
O da zaten fırtına geldiği zaman evet. Dalgalar alıp götürüyor ne varsa.
Yani onlar artık ya Hollanda gibi çözüm üretecek. Ama bu da,
çözüm zor değil bir hocam. Şey.
Hollanda malum yani denizin önüne devasa bir set çekerek şeyi koruyor, ülkesini koruyor.
Ama nereye kadar?
Tabii nereye kadar.
Çünkü hocam işte o yüzden yani bu tasavvufta bu çok önemli. Devamlı üretmek yani pozitifle üretmek. Çevreyi evet. Kirletmeden, insanlığa zarar vermeden üretmek ve az tüketmek. Bugün de dediğimiz gibi hocam maalesef hep bunun tersini
şimdi
yapıyoruz.
Şimdi mecellede bir kural var ya hocam. Defi mefasit celbi menafiden evladır diye.
Evet.
Yani bizim geleneğimize bir zarar meydana gelmemesi çok önemli bir şey. Yani iyi bir şey yapıyor olmak, celbi menafi, faydalı bir şey yapıyor olmak tamam güzel. Ama burada bakacaksan sen daha fazla zarar veriyor musun? Yani bu kaş yaparken göz çıkartmaya benziyor. Aslında şu anda böyle modern üretim tarzında buna dönüştü olay. Tamam yaptıkları pek çok şey konfor açısından yararlı şey ama bedelleri çok ağır bedeller yani.
O konfora belki değmeyecek hocam.
Değmeyecek evet.
Yani 3-5 derece daha serin yaşamak için işte bu kullandığımız pek çok araç gereç, klimalar, şunlar bunlar. Hocam hakikaten çevreyi çok kirletiyor. Sana hocam 40 kere düşünmesi lazım. Yani bir şey kullanırken.
Yani zaruret durumunda.
Evet eyvallah. Tabii
eyvallah.
Ki,
ama
tabii
bunu
ki.
Böyle insanı da şey hale getiriyor. İnsanı da yeteneksiz hale getiriyor, dirençsiz hale getiriyor.
Evet. Hocam bir kısa daha şeyde bahsedelim. Bunlar diyor entegrasyona uyum içinde yaşamaya çok müsait insanlardır. Herkesle uyum içinde yaşarlar. Kimseyle kavga dövüş etmezler.
Bu bizim şey karşılık geliyor sanki hocam. Haldeş olmak eskiden kullanılan bir sözcüktü. Şimdi pek kullanılmıyor. Haldeş olmak yani insan halinden anlayan insan demek yani.
Evet.
Demek ki bu kendini gerçekleştiren insan şey diyor. Halden anlıyor yani. Dolayısıyla onlarla geçinecek bir şey buluyor yani. Yol buluyor yani.
Evet hocam.
Bilge insanlar da öyle değil mi hocam yani? Köylerde olur
çocukla
mesela.
Çocuk olurlar. Büyük olmak hocam deriz
evet,
ya biz.
Evet evet. Evet tam
hocam,
o yani.
Hadis-i şerifte geçiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarınızla çocuk olun diyor. Yani çocuğu sırtına bindirin sen at ol.
Evet.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hocam torunlarına at olmuş. Ne güzel rakip ne güzel merkup. Yani binici ne güzel atı ne güzel. Şimdi hocam yani bazen böyle hani çok sert olmak esnek olmamak bu kamil insanın özelliği değil. Kamil insan eşiyle ayrı geçinir. Komşusuyla ayrı geçinir. Hocam bizim tasavvuf eserlerinde çok vardır böyle. Komşularının yaptığı cefaya katlanıp Yahudi komşusu var işte bir sufinin. Bir gün çok pis kokular geliyor. Ya komşum diyor Yahudi. Ne bu pis kokuların sebebi deyince. Esasında kokular kendi evinden geliyormuş. Meğer sufi hasta olmuş. Yıllarca temizlemiş. Hasta olunca temizlemeyince eyvah diyor, ben mi yaptım yıllarca bunu diyor. Hocam böyle çok güzel örnekler vardır bizde. Evet hocam bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk ama inşallah haftaya devam ederiz
i̇nşallah.
Hocam.
İnşallah.
Kamil insan, kendini gerçekleştiren insanın özelliklerini inceliyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz Ali Rıza Baycan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.